Ayrım 14, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 168. Benliğime lanet. Ateşe basan, buğday yığınına giren, keskin kömür parçalarında kanayan çıplak ayakları hayal etti. Aklın mayasında acının olduğunu düşündü. Mesut Çavuş'un iş bitimine haber vermesi üzerine Hurşit kazmasını kömür çatlağından çıkardı, tavana baktı. Tepeden tırnağa ter içindeydi. Belden yukarısı çıplak olduğu için terin kömür tozuyla karışmasından oluşan siyah çamurumsu doğal bir gömlek içindeydi. Kendisi gibi belden yukarı çıplak olan kardeşleriyle Recep'in fahişe kadınlar konusundaki konuşmalarına kulak verdi. Torbasını direkten indirdi. Kirli bir bez parçası çıkardı içinden. Yüzünü ve gövdesini kehribar gibi parlatan çamuru sildi. Kendisine evli kazmacıların neden fahişelere, bekarlardan daha çok ilgi duyduklarını sordu. Peş peşe patlayan hırıltılı öksürüklerle sarsıldı. Ağzına dolan siyahımsı hafif kanlı balgamı azotedeki su birikintisine doğru savurdu. Direğin dibinde oturdu. Elini göğüs kafesinde çatlayan acıya bastırdı. Ocaktaki sıcaklığın ve basıncın arttığını, karanlığın koyulaştığını düşündü. Eski dinçliğini tamamen yitirmişti. Haddinden fazla yoruluyor, kazmayı vururken göğsüne, diz kapaklarına sancılar giriyor, kulakları zonkluyor, ocaktaki kömür tozunu, basıncı ve sıcaklığı eskisine göre daha çok hissediyordu. Su testisini kafasına dikip lıkır lıkır içti.
''Ver şu bodiçi, biraz da ben içeyim.'' dedi Recep.
Aldı, kafasına dikti. Hurşit galeriden gelen vagon tekerleğinin sesini duyunca rahatladı. Önce Neşat, ardından da Harun göründü ocağın galeriye açılan ağzında.
''Atlardan, eşeklerden uzak durun.'' diye çıkıştı Yusuf alaycıl bir sesle. ''Bu sefer ceza vermekle kalmazlar, götürür Sinop Kalesi'ne atarlar sizi.''
''Ulan bunları olmaz, Mesut Çavuş olur.'' dedi Mikail. Dalgacı hınzır duygular içindeydi. ''İkinci bir vukuatta Çavuş kafasını şimendifer raylarında parça parça eder.''
''Yalancının, felcinin tekidir.'' diye mırıldandı Hurşit. ''Herkes de onu ermiş sanır. İstese bu işi büyütmez, kapatırdı. Bu çocukların ne günahı vardı? Birinin 15 günlük yemyesini kesti, öbürünün de 1 aylığını. Üstüne üstlük 1 ayda çalıksız çalışma cezası verdi. Yazık değil mi bu boynu buruklara?''
Recep terini silmeden gömleğini kafasından geçirdi. Kısrağın konuşmasını duyar gibi oldu. Dünkü eşeğin maden idaresinin arkasından gelen acılı anırışını anımsadı.
''Ben anladım.'' diye söze girdi. ''Mesut Çavuş atın acısını duydu. Onun ocağa inmesini anladım. Bizi orada toplamasını anladım. Kısrağın acısından korktu. Bir felaketten korktu. Fark ettiniz mi karanlığı nasıl kokladı?''
''Hadi canım sen de.'' diye homurdandı Hurşit. ''Bu fukara çocukların acısını anlamayan atın acısını nasıl anlar?''
''Anlar.'' diye diretti Recep. ''Ermiş anlar. İnsanın acısından evvel hayvanınkini anlar. Hayvan konuşmaz. Hayvanın acısı konuşur. Ermiş insan hemen anlar. At Memduh Çavuş'a neler anlattı? Ben dünkü düşümde hepsini öğrendim.''
''Neler anlattı?'' diye güldü Mikail.
''At dedi ki, benim ırzıma geçtiniz. Ha bir insan, ha hepiniz. Ha karınızın ırzına geçildi, ha benim. Fark etmez. Memduh'u ağlatan atın bu sözüydü.''
Hurşit oturduğu yerden kızgınlıkla kalktı, torbasını, kazmasını, lambasını aldı.
''Aman Recep, sen de git bunları bayırdaki boz boru kotlarını anlat.'' diyerek oğluna döndü. ''Torbanı al oğlum, yevmiyemizi alıp köy yoluna koyulmanın zamanı geldi. 15 gün uzak kalırız bu cehennemden. Memduha inanan insanlar da ayrı bir cehennem. Maden çekilir de insan çekilmez.''
Oğluyla birlikte galeride yürürken çocuğa biraz nasihat vermeyi düşündü. Babası Cemal canlandı gözlerinin önünde. Her iş çıkışında babasıyla yan yana onun nasihatlerini dinler görünerek yorgun argın yeryüzüne doğru yürüyüşünü anımsadı. Vazgeçti nasihatten. Çarıklar yırtılmış, parmaklar dışarı çıkmıştı. Köye vardığında kendisine ve oğluna birer çarık dikmeliydi. Lambanın aydınlattığı her direğe dikkatle bakıyordu. Direklerin çoğu mantarlaşmış, çürümüş diyecekti, vazgeçti. Neşat'ın moralini bozmaktan korktu.
''Cinler lamba ışığından korkarlar mı baba?''
''Korkarlar, lamba ışığına gelmezler. Yüreği temiz, güzel, bitimli çocuklara hiç yaklaşmazlar.''
O zaman Hızır'ı niye yaktılar? Hızır'ın yüreği temiz değil miydi?
Yüreği burkuldu Hurşit'in. Sonu belirsiz acılar ve inceliklerle oğlunun kahkülünü sıvazladı. Yalan söylememenin, insanı iyiliğe çeken sözler üretmenin bir yolu olmalıydı. Çürümüş iki traversin arasındaki çamur yalağına battı ayağı aldırmadı. Hızır'ın yüreği temizdi. Hızır ata su vermeye gitmeseydi yanmazdı, kurtulurdu.
Yüreği temizdi, ata su verdi, iyilik etti. O zaman Hızır'ı cinler yaktı baba.
Cinler yakmadı uşağım.
Kim yaktı?
Kömür tozları tutuştu, patlama oldu, yangın sardı her tarafı.
Kömür tozlarını kim tutuşturdu baba? Cinler tutuşturdu.
Cinlere takma kafanı Neşat, biz bu ocağa rızkımızı kazanmaya geldik. Karanlıkta beliren ışıklara baktılar. Sola çekilerek gruplar halinde damarlara giden gece vardiyası madencilerine yol verdiler. Allah selamet versin temennilerinde bulundular karşılıklı olarak. Yokuş yukarı tırmanışa geçtiklerinde Hurşit soluk alma güçlüğüyle karşılaştı. Duvara doğru çekildi, çömelip sırtını hava borusuna yasladı. Direklerin, kamaların, bağların seyrekliğine takıldı kafası. Direklerin çoğu şişmiş diye iç geçirdi. Tuzlu su damlalarının olduğu yerlerde direklerin geç çürüdüğünü söyleyen tahkimatçının kim olduğunu anımsamaya çalıştı. İçinde yoğun, boğum boğum bir sis belirdi. Siste vakitsiz çatlamış bir tomurcuk oğlunun parçalanmış çarıklarına baktı. Neşat o anda cinlerin insanın boğazından sinsice girip nefesini kesebileceklerini aklından geçiriyordu. Bu durumu Hurşit'e açmanın bir yararı yoktu artık. Hurşit güçlükle ayağa kalktı. Oğlunun o anda ne düşündüğünü merak etti. Çocukluk yıllarına gitmek, oradan güç almak istercesine elinden tuttu Neşat'ın. Yürümesini kolaylaştırmak için babasının kazmasını aldı Neşat. Her yeryüzüne çıkışı cehennemden çıkış gibi algılayan Hurşit dinlenmek ihtiyacı duydu. Bir kere daha oturup yer altına inen sarıklı şalvarlı çarıklı madencileri izlemeye koyuldu.
Baba kalk, burada yer var, üşütürsün.
Oğlunun endişesi hoşuna gitti Hurşit'in. Başkalarını düşünme konusunda anası kumruya mı çekmişti bu çocuk? Kalktı yatakhaneye doğru yürüdü. Kömür yığınlarının arasından geçti. Güneşin batı yakasında renk cümbüşüne soktuğu bulutlara baktı. Ciğerinin de o bulutlar gibi morarıp kızardığını düşündü. Başını çevirince maden idaresinin önünde toplanan madencileri gördü.
Yemeğimizi alsak, gece yola koyulsak nasıl olur uşağım?
İyi olur diye sevindi Neşat, ama sen yorgunsun, hastasın baba. Yol zorlar seni.
Fazla bir yol yok, ay ışığında temiz havada yürürüm. Sen zorlanmazsan ben zorlanmam.
Ben zorlanmam, gidersek iyi olur.
Kardeşleri geliyor mu diye dönüp arkaya baktı. Bir de emmilerine sorsam, kabul ederlerse yola revan oluruz. Yevmiyelerini almak için idare binasına yaklaştıklarında bir grup muhtarla karşılaştılar. Hurşit kendi köyü olan Zonguldak'ın muhtarını hemen tanıdı. Katırcıoğlu'nun ne işi var buralarda diye bıdırdandı. Gözü ocaktan çıkan madencilerdeydi Katırcıoğlu'nun. Eliyle gel işareti yaptı Hurşit'e. Gülümseyerek geldi Hurşit. Muhtarlarla tokalaştı. Niyetini bakışlarında yansıtmayan, iyi dinleyen ve konuşan her insanı her noktada gülümseyerek destekleyen Katırcıoğlu'nun halini hatırını sordu. Bu adamın Kozlu'ya hayırlı bir iş için gelmeyeceğini düşündü. Katırcıoğlu Neşat'ın siyahlaşmış pejmürde sıska görünümü karşısında parlayan hayretini ustalıkla gizledi, kafasını sıvazlayarak ''Arslanım benim, tam bir madenkeş olmuşsun'' dedi. Bir kere daha sordu Hurşit'in halini hatırını. ''Yevmiyelerinizi almaya geldiniz herhal. Artık bundan sonra yevmiyelerinizi maden idaresinin muhtemedinden değil benden alırsınız.'' ''Niyeymiş?'' diye öksürdü Hurşit. Kazmacının sesindeki hasmane havayı anında sezdi Katırcıoğlu. ''Maden idaresiyle konuşmamızdan bu karar çıktı.'' ''Bizi çalıştıran kimse yevmiyemizi o verir.'' ''Sizi ocaklara gönderenler köy muhtarlarıdır, bunu unutma.'' Destek ararcasına dönüp diğer muhtarlara baktı Katırcıoğlu. ''Daha evvelden niye yoktu?''
''Vardı, fakat bizim köyün muhtarı rahmetli Kara Süleyman Cebeli'yi dinledi, bu işe el atmadı. O öldü, yerine ben geçtim. Benim de huyum kurusun, hiçbir işi eksik yapmam. Bak, burada muhtarlar var, senelerdir buraya gelirler. Gönderdikleri amelelerin yevmiyelerini alır, kendi elleriyle dağıtırlar. İstersen sor kendilerine.''
Muhtarlarla göz göze geldi Hurşit. Getirdikleri madencilerin şikayet ve küfürlerini çok iyi bildikleri için seslerini çıkarmadılar. Hurşit de susmak zorunda kaldı. Her ücret dağıtımında muhtarlarla karşılaşıyor, muhtarlardan şikayet eden kazmacıların küfürlerini dinliyordu. Her şey ayan beyan ortadaydı. Gözlerini devirip çevrede gezinen vergicilere, veresiye satış yapan bakkal sahiplerine, tefecilere, fahişe çalıştıranlara şöyle bir baktı. İtirazının boşuna olduğunu düşündü. Katırcıoğlu hele gel diyerek depoyu çepeçevre kuşatan çam ağaçlarına doğru yürüdü. Atının bağlı olduğu ağacın dibinde durdu, heybeden defterini çıkardı. ''Siz dört kardeşin yevmiyesini aldım ama oğlununkini vermediler, cezalıymış.'' dedi. Hesabı ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldu. Elini ilkin cepkeninin, sonra da mavi kumaştan yeni dikilmiş paçalı şalvarının cebine soktu. Kesesini çıkardı. Vergi memuruna verilecek miktar ile muhtarlık hakkını kestikten sonra gerisini Hurşit'in avucuna saydı.
''Çok vergi kesmişler. Ben bununla dükkan olan borcumu öderim. Elimde ancak köyde geçineceğimiz 15 günün yiyecek parası kalır.'' diye homurdandı Hurşit. ''O bile zor kalır. Dine imana sığar mı bu?'' ''Oğlun ceza almış Hurşit.''
Neşat'ın bakışları çakmak çakmak kıvılcımlandı. Dikkatini önce oğlunun sonra da atın gözlerine yöneltti Hurşit. Haksızlığa diken gibi batacak bir söz, bir destek aradı.
''Oğlum ceza alsa ne olur, almasa ne olur?'' diye öksürdü zorlu zorlu. ''Onun 15 günlük yevmiyesi dükkanı olan 15 günlük borcun yarısını bile karşılamaz.''
''Vallahi sizin durumunuz gene iyidir Hurşit. 5 kişisiniz. Tek olanlar boğazına kadar borçludur, çıplaktır, açtır.''
Hurşit dinlemedi Katırcıoğlu'nu, yatakhaneye doğru yöneldi. Gökyüzüne yayılmakta olan karanlığı izledi. Yevmiyelerin verildiği her 15 günün sonunda gökyüzü kararıyor, karartıda binlerce alacaklı insan, cepkendi, çakşırlı, kuşaklı, feraceli, potur saltalı, külahlı, zıvgalı, binlerce garip yaratık gezinip duruyordu. Durdu çarığının yırtığına baktı. Gökyüzünün de bir gün çarığı gibi yırtılacağını, tüm bu gezinen garip yaratıkların o yırtıktan taş yağmuru gibi yere yağacağını hayal etti. Gitti hemen dükkancıya borcunu ödedi. Yatakhanenin önünde kardeşleriyle buluştu. İçindeki boşluk ile Harun duvar dibindeki çömelmiş yalnızlığı arasında durup düşündü biraz. Bir aylık yevmiyesi kesilen bu çocuk köyüne parasız gidecek, 15 gününü orada parasız geçirecek, döndüğünde 15 gün çalışacak ve yine parasız dönecekti köyüne. Bu dünyada tecavüze uğrayan hiçbir kısrak böylesine ağır bir ceza veremezdi. Elini cebine soktu, 4 kuruş çıkardı. Gitti Harun'un avucuna koydu. Hemen ayağa kalktı Harun.
''Sağ ol Hurşit abi, çalışır borcumu öderim.''
Az ötede durumu hüzünle izleyen Neşat, ''Ödemesen de olur.'' dedi cılız sevecen bir sesle. Yatakhaneden çıkan Recep'e yaklaştı. ''Babam Harun'a yardım etti.'' diye fısıldandı. Neşat'ın Yavuz derdini anında anladı Recep. Hayatın çıkardığı güçlüklere meydan okumanın zamanıydı. Kaşlarını çattı, kömürün kararttığı çıplak ayaklara doğru yürüdü. Küfecinin her desteğe eyvallah diyen, fena halde muhtaç, mağdur ve utangaç duruşundan etkilendi Recep.
''Üzülme Harun, ben yardım ederim.'' diyerek elini cebine soktu.
Katırcıoğlu'ndan arta kalan 15 günlük yevmiyesinin yarısını Harun'a verdi.
''Memduh çavuştan çarıklarını istemedin mi?''
''İstesem de vermez. Bir ay çarıksız çalış, köyüne de çarıksız git gel.'' demişti bana.
''Bir de o adama ermiş dersin Recep.'' diye öfkelendi Hurşit. ''Ermiş adam zalim olur mu? O adam zalim, kurnaz, kölemen, cabbar.''
Recep akşam akşam Hurşit'le tartışmak istemedi. Günahkar bir madenciyi ocaklarda çıplak ayakla çalıştırmanın nedeni üzerinde düşündü. Çıplak ayak kömüre basıyordu. Kömürde ölüm ve ateş vardı ama bereket de vardı. Bazı insanların aklıyla öğrenmesi zordu. Ateşe basan, buğday yığınına giren, keskin kömür parçalarında kanayan çıplak ayakları hayal etti Recep. Aklın mayasında acının olduğunu düşündü. Nadaslanmış sıcak duygularla çarıklarını çıkardı.
''Al bunları giy, benim köyde bir çift çarığım var, gider giyerim.''
''Benim köyüm yakındır Recep, yalın ayak giderim.''
''Al giy, benim köyüm daha yakındır.'' diye ısrar etti Recep.
Hurşit ile kardeşleri durumu ilgiyle izliyorlardı. Neşat sevinçliydi. Duvar dibinde çömelerek cüceleşen arkadaşı ayağa kalkmış, yalnız olmadığını anlamış, köyüne gidecek gerekli gücü toplamıştı. Hurşit oğlunu, kardeşlerini ve Recep'i yanına alarak yola çıktığında karanlık çökmüştü. Biçilmiş taze ot kokusunda demlenen sesleri ve Hurşit'in öksürüklerini dinleyerek yürüdüler bir müddet. Recep en arkadaydı. Aklını gözlerinde gülümseten uslu kadınların söylediklerini anımsamaya çalışıyordu. Bir yerlerden bir oğlak beyirtisinin geldiğini duyar gibi oldu. Karanlık çökmeden az önce yuvalarına rızk arayan ama bulamayan anaç kuşların mırıltılarını fark etti birden. Gece gündüz durmadan istavroz çıkaran Maria'nın küçük kızı Katerina'nın pencereden, çitlerin arkasından güneş gibi ışıldayan gülümseyişleri canlandı gözlerinin önünde. Yeni ve bu sefer daha derin bir öksürük krizine yakalandı Hurşit. Köküyle birlikte devrilmiş bir çam ağacına yaklaştı güçlükle. Kökteki taze toprak kokusuna yasladı kalçasını. Bir top öksürük ateşine dönüştüğünü ve bedenine sığmayan bir insan haline geldiğini sandı. Terlemişti, bağrını tül kurutan yumuşacık yere doğru açıp serinledi biraz. ''Yol yaralandı'' dedi Yusuf. ''Eve vardık mı rahat edersin, sıcak bir çorba iyi gelir.'' ''Zorlandıysan sırtımı alırım'' dedi Recep. ''Senin ayağında çarık yok'' diye karşı çıktı Neşat. ''Babamın bir şeyi yok, yürür.'' Ölmesi durumunda Kumru'nun ve çocukların ortada kalacağından korktu Hurşit. İçlendi, sisli düşüncelere dalmak üzereyken ''Yürürüm'' diye mırıldandı. ''Az soluklanın, dizlerime derman gelsin biraz.'' Başını kaldırıp gökyüzünde arayışa çıktı. Belez hastalığına yakalanmış, arka ayaklarını kıpırdatamayan bir sığır sürüsü canlandı gözlerinin önünde. Sürünün boynuzlarını kazma gibi kullanarak gökyüzünü Allah'a doğru delmeye çalıştığını aklından geçirdi. Gökyüzü Allah'a açılan engin bir kapıydı. Boynuzlamalarla bu kapının ortasında açılacak bir mazgal, bir enik kapı sürüyü Allah'a götürebilirdi. Her kazmacının dizlerinde ağrı var mı? Sorudan Hurşit'in dizlerinde ağrı olduğunu çıkardı Recep moral vermek için. Var dedi, diz çökmeyen kazmacı mı var? Ağrısız sızısız kazmacıya rastlamadım ben. Sen rastladın mı Mikail? Ben de rastlamadım dedi Mikail. Toprakta hafif bir yıldız aydınlığı vardı. Sayısız göz ve gaganın seyri altındaydı gökyüzü. Her kıpırtı her canlıyı ilgilendiriyordu. Hayalin, arayışın, kuşkunun ve korkunun ayağa kalktığı tatlı bir karanlık çökmüştü tepelere. Yollar Kozlu'dan çıkıp gruplar halinde Zonguldak'a giden madencilerin yorgun, acılı, alaycıl, şen vıdı vıdılarıyla canlanmıştı. Bir ara madencilere atlı bir zaptiye kolu gelip geçti. Yol sohbetleri devrekli kör bayramla Zehra üzerine kaydı hemen. Bayramın dağlardaki eşkıyaları çevresinde topladığına ve yakında çok kişinin canını yakacağına dair yorumlar dallanıp budaklandı. Eve vardıklarında kimse uyumamıştı. Hurşit çocukları Anşa ile Cemal'e sarıldı ilkin. Kumru'yu kucakladı sonra. Kadının ana sütü ve mısır hamuru kokan gövdesini kollarının arasında bekletmek istedi. Kumru utangaç bir edayla sıyrıldı, oğlu Neşat'ı kucakladı yeniden. O ana kadar evini ocağa attı, odunların aleviyle aydınlatan Kumru, Hurşit'in daha önce havzadan getirdiği idare lambasını yaktı. Koca karı Elif ağır hastaydı. Torunlarının ocaktan dönüşünü beklediği için ölümünü kendi iradesiyle ertelemişti. Oturma salonunun köşesinde sarı çamdan yapılma bir kerevetin üzerinde boylu boyunca yatıyordu. Madenciler ninelerinin yorgandan çıkan ve dev bir örümceği andıran mor damarlı elini öptüler sırasıyla. Koca karı durumu fark etti. ''Geldiniz mi?'' dercesine göz kapaklarını aralayıp dikkatle bakındı. Kadının o güzelim gözleri haddinden fazla öne fırlayan ve kara çilleriyle benekli pisi balığının sırtını andıran ilginç kaşlarının altında canlılığını yitirmişti. ''Artık ne söyleseniz duymaz'' dedi Kumru, koca karıyı hizmetten kurtulmanın sevinciyle. ''Sağırlaştı, dili de ağırlaştı. 5 gün evvel son sözünü söyledi.'' ''Ne dedi?'' diye merak etti Hurşit. ''Ağladı yaşını yaşın, benliğime lanet'' dedi. Koca karı gelinin söylediklerini duymuşçasına kapadı göz kapaklarını, sakinleşti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 177.